Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Çiğdem Şentürk. Eserin adı Kambur. Yazarı Şule Gürbüz. Türü roman. Yayın evi İletişim Yayınları. ISBN 13 978 975 470 313 9. Bu kitap 92 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 29 Temmuz 2015. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Bana kayıtsız kalınması ile benden nefret edilmesi arasında bir seçim yapmam istense, tereddütsüz nefreti seçerim. Kayıtsız kalınacak bir yanım yoktur. Ve ben söylemek isterim ki her şey ve herkese kayıtsızım. Değilmişim gibi davrandığım durumlar yaşıyormuşum gibi yapma zorunluluğumdandır. Bana sorulsa bir gün, kamburunun düzelmesini mi istersin yoksa tüm insanların kambur olmasını mı diye, herkesi kambur görmek olurdu dileğim. Yerden yüksekliğimin bu gülünç santimleri yüzünden yaşama da ölüme de sizlerden daha yakınım. Daha sonraları yerimi yadırgamamak için yükselme isteğini bir türlü anlayamam. Zaten bir portakalın doğusu batısı olduğuna inananlardan değilim. Dolayısıyla dünyanın da. Bana renk bile sormayın. Bir beyazdan ya da sarıdan ne anladığınızı bilmeden size yanıt veremem. Genç bir yazarın ilk eseri denecek, juvenilya kategorisine sokulacak hiçbir yanı yoktu kamburun. Olgun bir yazarın elinden çıkmış, acemiliği, sakarlığı olmayan olgun bir metindi. Murat Belge. Sızlandı hafifçe kambur. Ayaklarının altındaki koca taşı devirirken bir tane de başının altında "Ben yıldızları seyretmeden uyuyamam." Ağaçlara, o yüksek ağaçlara hiç bakmadan bodur çalılıkları okşayarak yürümeye başladı. Düşler, düşler, en koyusu kendiliğin. Bu gece yine o ince mermer sütunları görmüştü düşünde ve geçen geceki düşün açtığı çentiyi bulup epeyce genişletmişti. Böyle giderse en geç gelecek haftaya yıkılacaktı sütun. Biraz güneş çarptı gözlerini. Ellerindeki mermer tozlarını sildi ceketine. Uzaklardan bir kedinin okşanmak istediğini duyup seyitti. Fena kedi değildi. Beyaz üzerine açık gri birkaç benek. Hata. Hepsi o kadar. Profilden baktı. Evet, bıyıkları da gür. Ağzı burnu yerinde. Hoş kedi. Kedinin kötüsü çekilmez. Ama yine de iyidir. Neden? Nelerden iyi olduğunu düşünmeyi boş verir. Bu kır yolu ne kötü olurdu geceleri. O gölgeler yok mu? Ne kadar üstüne yürüse o kadar kambur. Bir bulantı geçti kamburun içinden. Bir ot koparıp çiğnedi ama en yabani, en uzun, en kart olanı seçtiğinden dili törpülendi. Hırsla kalemini çıkarıp ceketinin sol tarafındaki astarına "Otlar dünyayı bu hale getirenler 8 numara" diye yazdı. Evet, az kalmıştı. Bir ağacın gölgesini de tekmeleyip bahçesine vardı. Altında kırık dökük mermer bir kurnanın durduğu çeşmeden delikli teneke kutusuna telaşla su doldurup gizli saklı bir köşedeki çileklerinin üzerine özenle serpti. Cebinden çıkardığı ekoseli mendiliyle çiçeklerin ve yaprakların tozunu aldı. Doğrulup bir daha baktı, yürüdü. Birden cebinden aynasını çıkarıp arkasını dönmeden çileklere doğru tuttu, gülümsedi. Biraz yürüdü, belki daha çok. Tuttuğu takım, politik görüşü, gasp ve tecavüz olaylarına ilgisi herkesçe bilinen gazeteciye gelmeden parasını hazırladı. Adamın yüzüne bakmadan, yoksa gazeteyi boşuna almış olacaktı, çekip aldı. Bazen parası olmadığında gazetecinin önünde dikkati çekmeden durur, adamın yüzünden kim galip gelmiş, kaç tecavüz, ne şekilde olmuş, okur geçerdi. Deniz kıyısına doğru adımlarını sıklaştırıp basamaksız bir yükseklikten güçlükle aşağı inebildi. Bir banka ulaşıp en kenarına ve nasıl olduysa başka bir kimseye geçit vermeyecek şekilde oturdu. Etrafına şöyle bir bakınıp gazetedeki ilanlara göz gezdirmeye başladı. İsimleri içinden tekrar ederken bunlardan birini gözüne kestirdi. Yaşlı olmalıydı. Adı son 40-50 yılın modasından uzaktı. O dönemin moda isimlerini sayabilene bile rastlamadığı için en azından dişli ölmüş, kuzu dişli diye geçirdi aklından. Cenazenin yerini ve saatini öğrenip kalktı. Aynı yoldan dönerken fırının önünden geçti. Fırıncı kamburu görünce "Baston ekmek, uzun ekmek!" diye bağırdı. Öğle saatiydi. Konuşmadan birbirlerine baktılar. Yürüdü. Biraz daha. "Ben eşek miyim?" dedi kambur. "Yo," dedi fırıncı. "Sen mi eşeksin?" "Peki bu anırtı nereden geliyor?" Biraz yaklaştı. Hava sıcak. Cebinden bir bıçak çıkarıp fırıncının karnına sapladı. Durdu. Yürümeye devam etti. Cenazeye daha 2 saat vardı. Bir dükkanın kapağına ilişti gözü. Kapının tokmağına başı ancak erişebiliyordu. Çukur, siyah gözlerini cama dikip paramparça etmeyi denedi. Birkaç dakika. Başaramadı. Her yer insan doluydu. Her yer. Her bakışsızlığı bir gövde kırıveriyordu. Kulakları uğuldamaya başladı. Söylendi. Ne yaşam ki en yakın yerdeki tozlara, ne uzaklığı gökyüzünün, ne güneşten kaçınma. Bu sözleri söyleyebilmek keyfini biraz olsun yerine getirdi. Kulağına bir müzik sesi geliyordu. Yıllar öncesine sıcağında, eskiden hep sıcaktı, inatla kontrbas çalmak istemişti. Annesi hemen alaya dönüşebilecek bir hüzünle, "Büyüyünce," demişti. Bir şey demeden evden çıkmış, bu müzik aletini ilk kez gördüğü dükkana gitmiş, satıcıya fiyatını sormuştu. Adam arkasını döner dönmez de elindeki şişeden benzini kontrbasın üzerine döküp bir de kibrit çakmış, fırlatıp gitmişti dükkanda. "Hala çalarım kontrbası, hem de iyi çalarım. Kimse benim çıkardığım o alev çıtırtılı sesleri çıkaramaz bu aletten." Ayaklarına takıldı gözü. 46 numara ayaklarına. Bu boya 46 numara. 40 olsaydı, 3'er santimetreden 6 santimetre boyuna eklenebilseydi. Neyse. Böyle hesaplardan iğrenir gibi yaptı, gülümsedi. "Akıl, ideale varamayınca hicve varıyor," diye geçirdi aklından. Böyle bir sözü bu kadar yersiz de olsa kullanabilmekten büyük bir sevinç duyduysa da bu, az sonra pişmanlığa dönüştü. "Keşke belli etmeseydim. Altını çizecekleri bir cümleyi mahvettim. Belki odasını atsam bile olurdu. Böylece haklı çıkardım. Akıl hiçbir yere varmayınca duvara yazı olur." Nasıl paramparça bir gökyüzüydü bu böyle. Bu konuda 200 sayfalık bir kitap yazabileceğini düşündü. Yalnızca ilk sayfaya "Gökyüzü paramparçadır, bütün değil," diye yazacaktı. Geri kalan bembeyaz sayfalara bakan insan gökyüzünü hayal edebilecek, sayfaları çevirdikçe gökyüzü parçalanacaktı zaten. Bir cümle söyleyebilmek için, o da çoğu kez yalan, koca kitaplar yazılıyordu. En azından kapaklarına "bu kitap bilmem kaçıncı sayfadaki o sarsakça cümleyi söyleyebilmek için yazılmıştır" diye bir not düşülebilirdi. Böyle olmayınca kitabın anlatmak istediği saçmalık yüzlerce sayfanın arasına gizleniyor, ne yazan ne de okuyan bunca kalabalığın arasında aradığını bulabiliyordu. Bir de anlamadığını ya da kendi bildiğini kitaba söyletmeye gelince iş pes dedi içinden. Keşke şimdi birisine okkalı bir tokat atabilseydi. Kimseye tokat atmamıştı bugüne dek. Ama içinde ukdeydi. Oysa deneyimsiz olmasına karşın teorik bilgisi vardı. Ellerini nasıl kullanacağı, burnunun neresine vuracağı, tüm ayrıntılarıyla cebindeki küçük defterde yazılıydı. Ayrıca bunu içi tahta parçalarıyla dolu, yastık benzeri bir çuvalda defalarca denemişti. Elini acıtan tahta parçaları onu öfkelendiriyor, olayı tam kavga kıvamına getiriyordu. Bir gün yararını göreceğine inancı tamdı. "Bir gün olacak. İki elimle de vuracağım. Ellerimden biri inip biri kalkacak." "Ne gördüm bugüne dek?" Hadi bugünü de sayalım. Yarına dek ne gördüm? Yıllar önceydi. Tren istasyonunda bir adam gördüm. Bir şey sormam gerekiyordu. Ya da bana öyle gelmiş olabilir. Sormaktan nefret ederim. Kim neyi bilebilir ki? Ne sorarsanız sorun, herkesin hemen kendini düşünmesi ve kendini anlatmaya başlaması bu yüzdendir. Yüzünü bile çevirmeden bana gerekeni söyledi. Ne kim olduğumu, kendisine benzer bir yanım olup olmadığını merak etti, ne de kendini belli edecek bir şey yaptı. Evet, bunu hatırlıyorum. Bir de yine istasyondaydım. Gar mıydı yoksa? Kulağıma ray ve düdük sesi gelmediğine göre gardı herhalde. Gecenin bir saati durduk. Gar binasının önünde gençten bir çocuk salatalık soyup satıyordu. Yolculardan biri parasını verip bir tane satın aldı. Satıcı olan hemen ellerini önlüğüne silip parayla birlikte biraz ilerideki büfeye gitti. Yiyecek bir şey aldı. Dönüp dönüp tezgahına bakıyordu. Bu kez büfeci parayı kapıp nereye gitti göremedim. Az sonra ayrıldık. Bir de bunu hatırlarım. Nesini unutmadım bilmiyorum. O kadarını da siz düşünün. Biraz bir şeyler biliyorum tabii ama anlatmaktan korkar oldum. Neyi anlatsam onu kaybediyorum. Hemen bir örnek verebilirim. Bunu anlatayım bari. Dünyanın her yerinde hırsızlık vardır. Hırsız olmayansa pek azdır. Doğrusu ben görmedim. Herkes kadar gözüm vardı ki bunu alçak gönüllülüğümden söylüyorum. Ne desem, hani olur ya günün birinde deniz kıyısında kayalık bir yere gitmişsinizdir. Elinizde bir şarap şişesi vardır. Ayaklarınız çıplaktır. Dalgaları seyretmişsinizdir. Ya da böyle bir şeyi hayal etmişsinizdir. Pek farkı yok nasıl olsa. Boş bulunup da birini anlatırsınız ki başka türlü bir şey anlatılmaz. En geç 2-3 gün sonra gel der. Sana bir sürprizim var. Hala alık alık bakarsınız ve ayıptır söylemesi, bu yaşa gelmişsinizdir. Hala bir şey bekler, sürpriz bir şey olacak sanırsınız. Tüm sürprizlerin sizden çalınanlarla gerçekleştiğini ve yeni bir şey gibi sunulduğunu unutup, size de müstahaktır ya, neyse. Sizi, sizin kayalığınızdan daha alçak bir kayalığa götürür, elinize daha aşağılık bir şarap verir ve hadi der. Hadi mutlu ol. Nasıl kemirdim seni? Nasıl da kayalardan yuvarladım? Arkanı döndüğün an şarabından içtim. İşte bir şey daha yitirdiniz. Yine eksildiniz, ufalandınız. Geçmişte böyle bir şey yapmamış da yapmış gibi görünmek için anlattınızsa hayal hırsızlığı, değilse anı hırsızlığı. Anı diyorum ya, benim hiç anım yok. Gerçekten yok. Olmalı mı? Şart mı? Bir şey uyduramaz mıyız? Evet, hiç anım yok. Bir şey hatırlamıyorum. Hatırladığım bir iki süprüntü ise beni utandırmaktan başka bir işe yaramaz. Be adam, bunca yıl yaşadın. Anlata anlata bunu mu anlatıyorsun? Böyle bir şeyi nasıl yaşadın? İnsanlık hali, nasıl unutamadın? Niye unutayım ki? Unutamamak değil, unutmaktır acı olan. Bende kaybolma isteği vardır. Küçükken, başımda bekçilerim varken, unutmadan söyleyeyim. İnanmazsınız ama ben bir ara 10 yaşındaydım. Başımı alır alır giderdim. Yine de fazla uzaklaşmazdım tabii. Kaybolayım, sonsuzluğu hissedeyim diye. İnsanın içine girdiği her bütünün sonsuzluk taşıdığını, bu bütünün içinde başka bir bütün bulunursa, bunun da bir sonsuzluk içerdiğini, insanın açıklayamadığı zaman sonsuz kavramına geldiğini, yani sonsuzu hissetmenin en büyük zayıflıklardan biri olduğunu sonradan öğrendim. Siz de şimdi öğreniyorsunuz. Ama asıl istediğim aranmak, bulunmak, neden böyle bir şey yaptığımın, neden yalnız kalmak istediğimin sorulmasıydı. Kalabalık. Bana yakın bir kalabalık bulabilmek umuduyla uzak kalabalıklardan ıssızlıklara kaçardım. Bana hiçbir şey sorulmadı, hiçbir şey elde edemedim. Ta ki bir gün canıma tak edip evden epey uzaklaşana dek. Beni aramaya kimse çıkmadı. Kendi başıma, yorgun ayaklarım, koca ahmaklığım ve bulutlar gibi yükselen hayal kırıklığımla eve dönebildiğimde Akşam yemeği bitmişti. Aç kaldım. Bir şey elde edeyim derken yemeği bile kaçırmıştım. Tabii o an gülebildiğimi söyleyemem. Bakmayın, şimdi de gülmüyorum. Biraz gülümser gibi yapıyorum. Olgunluk numaraları. Yoksa içim kan ağlıyor. Acaba yemekte ne vardı? Lokma bırakmamış kafirler. Kaybolma isteğim kaybolduktan sonra itiraf etmeliyim ki başka birkaç isteğim daha oldu. Ama bunlara hiç yanaşmadım. Elde etmek için uğraşmadım. Hala isteyebildiğim bir şeylerin bulunması, içimde böyle şeyler saklayabilmem hoşuma gidiyordu. İstesem elde ederdim deme şansım da var. Ve ben beğendiği şeylere el atmaya, hemen o yığınlardan birine katmaya çalışmayan insanları erdemli bulurum. Başka çarem de yoktur. Cenaze yerine geldiğinde akşam üzeriydi. Cenazede müzik. Bir ölüye yapılacak tek şey. Ölen kim ise onun yaşamının müziği cenazesinde çalınmalı diye düşündü. Çünkü insana doğumundan ölümüne dek bir müzik eşlik eder. Kimi insanların hareketli ve neşeli, kimilerinin ise durgun ve ara sıra coşkun oluşu, kafalarındaki müziğe ister istemez uymak zorunda oluşlarındandır. Dengesiz bir yaşamda suç o kimsenin müziğindedir. Ne yapsın? Tabii bir yaptığı öbürüne uymaz. İşte bu uyuma uyumsuzluk denmesidir kötü olan. Müzikte bir dakika yaşamın bir yılına denk gelir. Kalın mi notası palet olarak uzun süre çalınırsa insanın o yıllarda hiçbir şey yapamadan çakılıp kalması işten bile değildir. Solo kısımlara geçildiğinde ise insana bir hareket gelir. Kimilerine bir kez, kimilerine ise durmadan ya da hiç. Cenazede bu müziği dinleyen, o insanın ağrılarını, kıpırdayamazlığını, nedensiz heyecan ve coşkularını anlayabilir. Hiçbir şey gereksiz bulmaz. Nasıl yaşadığı ancak bu şekilde öğrenilebilir. Neden uzun ya da kısa yaşadığı da. Müzik bittiğinde her şey biter çünkü. Nasıl öldüğümüz finalinde belli olur. Sancılar ağır ağır tekrarlanarak mı, hiç biteceği yokken noktalanarak mı? En kötüsü, bitip bitmediği belli olmadan mı? İşte burada ne konuşma yapılır ne başka bir şey. Üst kata çalacak olan kimseler çıkar, alt katta dinleyiciler bulunur. Müzik bittiğinde kalabalık sessizce dağılır. Yorgundur. Herkes yorgundur bunca sözden sonra. Bu kafamdaki koca şapkayı neden takıyorum biliyor musunuz? Seviyor muyum? Yo. Alışkanlık mı? Hayır. Boyum mu uzuyor? Bu kimin aklına geldi? Kelimi mi örtüyor? Bunun kimin aklına geldiğini biliyorum. Simge diye mi? Asla. Bu kadar basit bir yol seçmem. Anısı mı var? Bir şapkanın içine ne kadar anı sığabilir? Armağan mı? Tanrı korusun. Başka ne sebep kaldıysa ondan mı? Belki. Bulamadınız mı? Oysa ne basit. Ben pek sıradan bir kambur sayılmam. İspanyolların Jorobado İspanyolca'da zaten kambur demek. Dedikleri türdenim. Önden bakınca cüce, arkadan bakılırsa koca bir tümsek. Nereden bakılacak peki? Yandan mı? Olabilir. Bakışlarımın çok derin ve keskin olduğu kanısındayım. Ama bunu söyleyen hiç olmadı. Burnum içinse burun demek pek hafif kalır. Burun demek şeddeli gerekir. Baktıkça pes diyorum. Tanrı beni bu şekilde yaratıp dünyaya gönderiverdi ama beni tekrar göreceğini düşünseydi burnumun dörtte üçünü geri alırdı. Bu nedenle de karşısında daha fazla kalabilmek için en korkunç suçları işliyorum. Saçlarımın önleri döküldü. Daha doğrusu ben öyle sanıyordum. Arkamdaki bir aynadan tepemin de açılmış olduğunu görene dek. Dişlerim gri mavi ve öndeki iki tane birbirinin üzerine binmiş. Bu nedenle ben onları tek diş sayıyorum. Neyse ki dudaklarım kalın değil. Özellikle üst dudağı kalın olan kimsenin melek gibi olmaktan başka çaresi yoktur. Yanmıştır. En çok yakan şey ise yandım derken dudaklarının aldığı şekildir. En çok sağ elimin küçük parmağını severim. Küçükken bir kazayla kopmuştu. Kim bilir nerelerdedir, neler beceriyordur. Bunlardan gocunduğumu sanmayın. Yaşama pek katılmadığım için bu tür primler hiç ilgilendirmez beni. Çirkin insanlardan iğrendiğim kadar güzellerden de iğrenir. Hatta diyebilirim ki estetik kaygısındaki her şey iğrendirir beni. Size bana yakın bir insandan bahsedemeyeceğim. Böyle biri hiç olmadı çünkü. Arkadaşlık diye bir şey yaşamadım şimdiye dek. Her aklı başında, her insan gibi. Çünkü birilerini kandıracak, her gün yeni bir şeyler ve kendim diye anlatabileceğim bambaşka bir kişilik arayacak kadar ne zamanım oldu ne de gücüm. Hayal ürünlerinden, bunların mükemmelliğinden bile sıkılanırken aslı ne olurdu kim bilir. Şimdi eve gidiyorum, akşam olmak üzere. Her gün ne yaparım ben? Günlük bazı alışkanlıklarım olduğunu, bunları yapmadan yaşayamayacağımı söylerim kendime. Ve olsaydı bir arkadaşıma. Oysa bu doğru değildir. Yaptığım benzer işler rastlantı ya da dalgınlıktır. Başka değil. Her sabah üzümlü kek yediğimi sanırım. Ve birine söyleyebilseydim böyle derdim. Ben her sabah üzümlü kek yerim, o kadar. Karşımdakinin özelliğime, şaşmazlığıma, hayreti hoşuma gider. Bu nedenle birisiyle yaşamak korkunçtur. Geldiğinde üzümlü kek yemediğimi anlamasın diye her sabah yemeye başlarım. Etken taraf ben olduğum için o da yemeye başlar. Oysa 2-3 gün sonra zeytin peynir burnunda tutar ve 4. gün beni terk eder. Oh derim. Benim de içim bayılmıştır. O kendi evinde, ben kendi evimde. Birbirimizden habersiz zeytin yemeye, avucumuza tuz döküp yalamaya başlarız. Biraz aklı varsa, çok değil, ilk fırsatta benim şeklimde bir kek yapıp fırına sürer. Yakmaktır amacı ama bunu kendine itiraf etmez. Dalgınlık der. Bir alışkanlığınız varsa bu daha da kötü. Yeni birine kahveyi şekersiz içtiğinizi ezberletene kadar kaç şekerli kahve içeceksinizdir kim bilir. Kırmamak için pek bir şey söylemeyecek, katlanacaksınız. Bir gün dayanamayıp yine sade kahve isteyip onu sevdiğinizi söylediğinizde hadi hadi diyecek. Seni tanıdığımdan beri şekerli içiyorsun. Kinlenecek. Sırf bu yüzden kinlenecek. Kolay kolay da içinizden atamayacaksınız. Kolumdaki bu saat var ya, ondan ölesiye nefret ederim. Hiç geri kalmaz çünkü. Beni bu hale getiren odur. Biraz geri kalsaydı, bazı belaları geciktiğim için savuşturabilirdim. Oysa nereye gideceksem tam zamanında orada bulunduğum için, bela da beni bekler bulurdu. Savuşturabildiklerim bile tekrar bileniyor. Benim neyle geçindiğimi merak ediyorsunuzdur. Ama parayı nereden bulduğumu size anlatmaya hiç niyetim yok. Sonra bekçiyi polisi peşime salın değil mi? Her şey beklenir sizden, her şey. Elinize düşmeyeyim. Kamburumun üstünde rakı içersiniz. Beyaz peyniri kafama koyarsınız. Kavunun yerini söylemeye dilim varmıyor ama işaret ediyorum işte, gören görsün. Haha, baktınız işte hepiniz. Yaşamım boyunca 5-6 kitap ya okudum ya okumadım. Onların da sonuna dek katlanamadım. İçlerinde biraz olsun sevdiklerim de oldu tabii ama sevdim diye bitirmek, dibini almak, en son sayfaları bile parmak izine boğmak zorunda mıyım? Üstelik kimsenin sonu nokta nokta, nokta nokta göre, nokta nokta B, nokta nokta nokta için, nokta nokta nokta nokta. Her şeyin nokta nokta nokta ne olabilir? Birisinin ölümüne üzülmek bile o kimse için bambaşka bir ölüm düşlediğiniz içindir. O nedenle insan yaşamı yarıda bırakıp başka bir şekilde çekip gitmelidir. Yaşayanlar arasında bulamadığını orada bulabilir. tıpkı cümleler gibi. Çoğu cümlenin başı doğru, sonu yalandır, bunun gibi. Cümleleri tamamlamanın gereksizliği ve zararı da buradadır. Tek bir kelime söyleyeyim ya da biraz ilerleyip susabilirsiniz. Nasıl olsa gerçeğe ihanet etmeden bir şeyi anlatmanın olanağı yoktur. Daha söylerken içinizdeki ses ile dış sesinizin ne denli farklı olduğunu hisseder ve ben söyleyemediklerimim dersiniz. Öğrenilen tüm gerçekler başkalarına söylenen yalanlar sayesinde bulunur. Oysa içtenlik gürültüden başka bir şey değildir. Bazı şeyleri içten yaptığını söyleyen, buna inandırmaya çalışan, içi boş insanların içtenliklerinden çıkan kof ses, kafa şişirmekten başka bir işe yaramaz. Söylediğim bir şeyi savunuyorum mu demektir? Söylemek savunmanın bir biçimi mi? Oysa ben söylediğim her şeyi yarı yarıya hem savunmak hem de yerin dibine batırmak istiyorum. Söz aynaysa yansıtır yalnızca. Hiçbir zaman kendisi değildir. İnsanlar bu aynaların düz mü, eğri mi olduğu ile ilgilidirler. Benimse aynaları kırmak en büyük zevkim. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 20.